Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ın ulaşma şansınız olduğunda buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün Ranunculus familyasından yani düğün çiçeğigillerden iki bitkinin hikayesi anlatacağım size. Biri cehennemi bir güzellik, bizim çöplemecik dediğimiz helleborus. Diğeri de rüzgar çiçeği pulsatilla. Her ikisinin de Avrupa geleneğinde büyülerle, mitlerle örülü çok zengin bir hikayesi var ve aynı zamanda oldukça zehirliler. Helleborus, Orta, Güney ve Doğu Avrupa'dan Kafkasya sınırlarına kadar yayılan bir bitki. Türkiye'de Kuzey Anadolu dağlarındaki ormanlarda yetişiyor. Bohça otu, kara çöpleme, mercimek gülü, siyah ağırbak, boynuz otu, dana bağırtan, dana kıran gibi yöresel isimlerle de biliyoruz biz onu. Türkiye'de yaygın olan türü Bulgaristan, Gürcistan ve Kafkasya'da da yetişen Helleborus orientalis. Bu bitkiler Aralık-Şubat ayları arası çiçekleniyorlar. Uzun ömürlü çiçeklerin taç yaprakları çok narin, ince değil. Yaprak dokusu var daha çok. Beyaz çiçekleri olgunlaştıkça pembemsi bir renge dönüşüyor. Parlak koyu yeşil yapraklı gövdesi de topraktan yaklaşık bir metrelik yüksekliğe ulaşıyor ya da bir metre genişliğe kadar uzanabiliyor. Çiçekleme dönemi bitince dökülmeden kalan ve yavaş yavaş yeşile dönen taç yaprağı benzeri beş sepali var. Yani çanak yaprakları var. Bu ona karakteristik bir görünüm veriyor. Yetişme koşulları ile ilgili de şöyle bilgiler var. Washington State Üniversitesi'nden Christy Jacobi'nin Helleborus, Fact and Folklore, Helleborus, Gerçek ve Folklor başlıklı makalesinden kimi bilgileri de aktarayım size. Helleboruslar gölgeyi veya kısmi gölgeyi tercih ediyor ama bazı türleri güneşi tolere edebiliyor. Ayı ayağı dediğimiz Helleborus foetidus türü, örneğin kurakla ve güneşe daha dayanıklı. Korsika ve Sardunya'dan gelen Helleborus argutifolius ise hızlı büyüyen bir tür. Yukarısı mavi yeşil, altta biraz morumsu ve kenarları boyunca belirgin şekilde dişleri olan üç parçalı yaprakları var. Latince argutifolius sıfatı keskin anlamına gelen argutus ve yapraklı anlamına gelen folius sözcüklerinden kökenleniyor ve bitkinin bu keskin dişli yapraklarına atıfta bulunuyor. Açık sarı yeşil çiçekleri sonbaharın sonlarından ilkbahara kadar yaprakların üzerinde kümeler halinde görünmeye devam ediyor. Yüksek dallı ağaçların altında, kuvvetli rüzgarlardan korunan alanlarda iyi yetişiyorlar. Düzenli suya ve alkali toprağa ihtiyaçları var. Tohumların çimlenmesi de zor. Ancak bitki bir kez yerleştikten sonra kendi başının çaresine bakabiliyor. Evet, zehirli bir bitki olduğu için en başta sunarken cehennemi güzellik dedim ama Helleborus adındaki Hel'in cehennem ile bilgisi yok. Doğrudan onun zehirli doğasına atıfta bulunuyor. Yunanca'da öldürmek anlamına gelen eleğin ve yiyecek anlamına gelen bora sözcüklerinden türetilmiş ama kimi etimologlar genç geyik demek olan Ellos'tan türetildiğini ve geyiklerin yiyeceği anlamına geldiğini de öne sürüyorlar. Helleborus'un çok popüler bir Almanca adı hapşırık otu anlamına gelen Nieswurz. Helleborus bitkisinin herhangi bir kısmı ince toz haline gelinceye kadar öğütüldüğünde hapşırmaya neden olduğu için ona bu isim verilmiş. Mukozal tahrişi Helleborus'un içerdiği protoanemonin neden oluyormuş. Ayrıca enfiye tütünü karışımlarında da kullanıyormuş bu madde. Ama yaprakları ve kökleri son derece zehirli olan bu bitkinin bahçeleri süslemek dışında herhangi bir amaçla kullanılmasının asla önerilmediğini de hatırlatayım. Bitki yara aldığında veya ezildiğinde üretilen protoanemonin yutulduğunda ciltte tahriş ve kabarcıklanmadan zehirlenmeye kadar birçok yan etki neden oluyor. Bitkinin özündeki toksik helleborin ise bitkiye o yanıcı buruk tadını veriyor. Korkunç bir tadının olması bitkinin istemeden ölümcül düzeyde tüketilmesini önlüyor elbette. Ve genellikle yoğun müsil etkileri ortaya çıkmadan önce tükürülmesine neden oluyor. Helleborsin ise bitkinin içinde tatlı bir tada sahip olan başka bir toksin. Bu madde de digitaliste yani yüksek otunda bulunan oldukça aktif kalp zehirlerine benzer şekilde davranıyor. Yani kalbi etkileyen zehirlere benzer şekilde davranıyor. Helleborus niger türünün kökü ise kalp sorunlarına neden olabilecek glikozitler içeriyor. Ölümcül dozları tehlikeli ama birçok tedavide Helleborus'a başvurulmuş. Eski kitaplarda sıkça adı geçiyor. Antik Yunan'da bir efsaneye göre mitolojik kahraman Antikyarus, Herakles'in deliliğini Helleborus ile tedavi etmiştir. Hipokrat da belki bu yüzden delilik ve maninin tedavisi için bu bitkiyi önermiş. Helleborus ile birlikte mür, sümbül, çam reçinesi ve güverçileden yapılan bir içeceği anlatmış ve histerik boğulma semptomlarını bir doz Helleborus neden olduğu semptomlarla karşılaştırmış. Antik dönemde deliliğin çaresi olarak görülmüş ama bugün başka potansiyelleri araştırılıyor. Bu bir parantez açarak bunu da söyleyeyim. İsveç Uppsala Üniversitesi'nde başlatılan bir araştırma kanser tedavisinde kullanılacağına dair umut vadeci sonuçlara ulaşmış. Yapılan çalışmalarda bu bitkinin ekstraktının kanserli hücrelere temas etmesinin ardından diğer hücreleri etki etmeden kanserli hücrenin kendi kendine imha etmesine yol açtığı görülmüş. Anavazalı Dioscorides de Demantria Medica kitabında Helleborus'tan söz ediyor. Eski Mısır'da Kral Proteus kızlarını Helleborus kullanarak delikten kurtaran bir keçi çobanının öyküsünü kaydetmiş. Efsanevi kahin ve şifacı Melampus'un Kral Argus'un kızlarını sokaklarda inekler gibi çırılçıplak koşmalarına, ağlamalarına ve büyürmelerine neden olan bir çılgınlıktan kurtarmak için Helleborus'u kullandığı da anlatılıyor eski kitaplarda. Dionysus'a tapan bu kadınlar ibadet sırasında yaşadıkları coşkulu çılgınlıklarla tanınıyordu. Dioscorides aşırı balgamı ortadan kaldırmak için de Helleborus'u tavsiye etmiş. Ayrıca ona göre cilt hastalıklarını tedavi etmek için de sürülebilir, sağlığı iyileştirmek için kolay sürülebilir ve sirke ile karıştırılarak diş ağrısını iyileştirmek için gargara olarak kullanılabilirdi. Yaşlı Plinius da bu bitkiyle ilgili bir ritüelden söz ediyor. Biri Helleborus'u topraktan çıkarırken onu bir kartal görürse bunun onun ölümüne neden olacağını iddia etmiş. Kazmadan önce bitkinin etrafında bir daire çizip doğaya bakmanın ve dua etmenin en iyisi olduğunu da eklemiş. Bitkinin etrafında bir daire çizmek için bir kılıç kullanılıyordu. Toplayıcının daha sonra doğuya dönüp bitkiyi sökmeden önce yalvararak tanrılardan izin alması gerekiyordu. Yoksa bir kartal bunu fark ederse toplayıcı da bir yıl içinde ölürdü. Dioscorides'te anlatılan bu mitolojik hikaye nedeniyle Helleborus, şakayık ve adam otu gibi kuşlar tarafından korunan diğer ünlü büyülü bitkiler arasında da yerini almış olur. Batı dillerinde Helleborus Noel gülü diye de biliniyor ama elbette gülle bir ilgisi yok. Büyük beyaz çiçekleri ilk Aralık ayında Noel zamanında açtığı için olsa gerek. Ama bunu tamamlayan bir hikaye de var. Hristiyan kültüründe Noel arifesinde ailesinin sürüsünü güden genç bir çoban kızın hikayesi bu. O geceki olaylara tanık olduktan sonra genç kız kutsal çocuğu ziyaret etmek için diğer çobanlara heyecanla eşlik eder ama sunacak bir hediyesi olmadığı için perişan olur ve ağlamaya başlar. Ona acıyan bir melek kızı oturduğu soğuk zeminden alıp dışarı çıkarır ve hemen o noktada oturduğu noktada bir Noel gülü ortaya çıkar. Onu İsa'ya sunması için kıza verir. Bu efsane nedeniyle Noel gülünün mistik güçlere sahip kutsal bir çiçek olduğu inancı yaygındır yıllar boyunca. Masumiyetin sembolü olarak kutsal sayılıyor, kötü ruhları kovduğu da düşünüyordu. Avrupa'da kötü ruhların eve girmesini önleyeceği inancıyla Helleborus genellikle evin girişine yakın bir yere ya da geleneksel olarak mezarların üzerine de dikilirmiş. Helleborus aynı zamanda bir sonraki yılın hava durumunu tahmin etmek için kullanılıyormuş. Bu yüzden ona İngilizce'de Oracle Rose yani kahin gülü de deniyor. Çoğunlukla kırsal kesimde Noel'den önce her biri sonraki yılın bir ayını temsil eden 12 Helleborus çiçek tomurcuğunu bir bardak suya koyma geleneği varmış. Noel arifesine kadar hangi tomurcuk çiçeğe dönüşürse o ay havanın güzel olacağı düşünülmüş. Eğer açılmazsa bu kötü havanın işaretidir. Orta çağ biliminin klasik büyücülük bitkilerinden biri olan Helleborus'un karanlık tanrıça ruhları yükseltip kovma ve rahatsız edildiklerinde ruhsal güçleri yatıştırma ayinlerinde de yeri var. Cornelius Agrippa'nın 1500'lerde büyünün, simyanın, astronominin, tıbbı ve bilgiliğin kurucusu Hermes Trismegistus'a atıfta bulunarak okült felsefeden bahsettiği kitabında şeytanı kovmak, deliliği ve epilepsi tedavi etmede Helleborus kullanımından söz ediliyor. Ortaçağ büyücüsünün doğasını ve onun entrikalarını en iyi yansıtan zehirli bitki de ancak Helleborus olabilirdi. Orta çağ folklorunda Belladonna yani Güzel Avratoto nasıl cadılarla özdeşleştiyse Helleborus da onların erkek versiyonu olan büyücülerle özdeşleşmiş gibi görünüyor. Orta çağda vücudu hastalıkların kaynağı olduğuna inanılan kara safhadan temizlemek için de helleborus kullanılmaya devam etmiş. Zaten melankoli ve delilik de bu kara safraya bağlanıyormuş. Bazen şifa dışındaki amaçlara da hizmet etmiş bu bitki. Yunan coğrafyacı Pausanias'a göre antik Fokya şehri Krissa, şehri kuşatan düşmanları Pleistos nehrini helleborus kökleriyle kirletip şehrin su kaynağını zehirlene kadar 10 yıl boyunca direnmişti. 15. yüzyıldan kalma bir doktor ve simyacı olan Paracelsus, helleborus bileşenlerini içeren bir yaşam iksiri geliştirmişti. Yine 16. yüzyılda yaşamış herbalist, şifalı bitki uzmanı John Gerard da şiddetli bir müsil olan bu iksirin hala kullanıldığını not etmiş. İnsan vücudunu temizleme ve bağırsak kurtlarını öldürme yeteneği nedeniyle Orta Çağ'dan Victoria dönemine kadar popüler bir ilaç olarak kullanıldığı da anlaşılıyor bu kaynaklarda. Evet sevgili dinleyiciler, burada bir müzik arası verelim. İkinci bölümde Pulsatilla'nın yani rüzgar çiçeğinin hikayesine devam edelim. Burke'den dinliyoruz. Human Behavior. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Dün çiçeğigillerden iki bitkiyi konuşuyoruz. Cehennemi bir güzelliği olan helleborus'u anlattım. Şimdi biraz rüzgar çiçeğine, Latince adıyla Pulsatilla'ya bakalım. O da helleborus kadar güzel ama zehirli bir bitki. Pulsatilla, İskandinavya'nın kuzey kesimlerinden Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerine ve Fransa, İsviçre, Romanya, Polonya ve Slovakya'daki belirli noktalara kadar Avrupa genelinde ilginç ve dağınık bir dağılıma sahip. Habitat gereksinimleri son derece net, vahşi doğada, kireçli toprağı olan kuru otlaklarda serpiliyor. Roma ve Viking arkeoloji alanlarında yoğun popülasyonlara ulaşıyor. Bu yüzden Birleşik Krallık'taki antik tarihle ilginç bir ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Tahmin edilebileceği gibi bu ilişki, bu rüzgar çiçeklerinin Viking savaşçılarının dökülen kanından çıktığı efsanesini doğurmuş. Ancak arkasındaki gerçek daha sıradan. Bu antik alanların bozulmamış doğası, rüzgar çiçeği gibi yavaş gelişen bir bitkinin ihtiyaç duyduğu istikrarlı koşulları sağlıyor. Yani asıl nedeni bu. Çiçeğin zarif tohum başları az sayıda canlı tohum taşıyor. Bu nedenle rüzgar çiçeğinin büyük yabani popülasyonları uzun vadeli istikrarlı bir yaşam alanının kanıtı olarak kabul edilebiliyor. Pas çiçeği de deniyor. Kır çiçeği de mi? Paskalya çiçeği ve çayır anemonu da yaygın kullanılan isimler arasında. Batı kültüründe onun çiçeklenmesi kutsal cuma ile ilişkilendiriliyor. O yüzden İngilizce adındaki Pask, Paskalya'nın da kökeni olan Pascal kelimesinden türetilmiş. Paskalya biliyorsunuz Hristiyan geleneğinde İsa'nın dirilişiyle, yeni yaşamın kutlanması ile ilgili affetme, yola devam etme, yeni bahar enerjisini hayatımıza kabul etme, ileriye bakma ve yenilenme demek. Rüzgar çiçeği de buna en iyi biçimde yansıtıyor. Işıkta parıldayan yarı saydam yapraklarıyla kırılgan bir güzelliğe sahip bu bitki. Esas olarak Avrupa'nın kireçli topraklarında, otlaklarında yetişen bu tür güzelliğiyle hayranlık uyandırdığı için popüler bir bahçe bitkisi olarak dünyanın her yerinde yetiştirilmeye başlamış. Daha önce anemon cinsi içinde sınıflandırılan Pulsatilla, taksonomik incelemelerden sonra ayrı bir tür olarak tanımlanmış artık ama eski kimliğinin kalıntıları Anemone pulsatilla olarak bazı referanslarda varlığını sürdürüyor. Ama çağdaş botanik konsensüse göre adı pulsatilla olarak tescillenmiş durumda. Dün çiçeğigiller ailesinin bir parçası olarak. Rüzgar çiçeği zarafeti ve dayanıklılığı temsil ediyor. Hem yapısal destek hem de depolama organları olarak hizmet eden dik rizomlarıyla yani kök saplarıyla dikkat çekiyor. Çok yıllık otsu bir bitki. Kök sapları toprağın 1 metre kadar derinliğine inerek bitkiyi doğal ortamına sıkı bir şekilde sabitliyor. Yukarıya bakan, soluk pembeden mora değişen ve her birinin ortasında sarı stamenler bulunan çiçekleriyle kolaylıkla tanınabilen bir tür. İlkbaharın ilk günlerinde yaprakları büyüleyici bir rozet oluştururken mor tonlarındaki çan çiçekliğindeki çiçekler de onlara eşlik ediyor. Sezon ilerledikçe bu çiçekler yerini aylarca süren görsel bir gösteri sunan kendine özgü ipeksi tohum başlıklarına bırakıyor. Uzun, gümüş, grisi, körpe yaprakları ve kaliksi, kadifemsi bir dış yüzeye sahip. Pulsatilla vulgaris türünün boyları 15 ile 30 cm arası değişirken meyve veren türlerin boyu 40 cm'ye kadar ulaşabiliyor. Rüzgar çiçeğinin tarihi de, Pulsatilla'nın tarihi de mit ve efsanelerle örülü. Eski Avrupa geleneğinde büyülü bir geçmişi var. Helleborus gibi rüzgar çiçeği de kara büyü ve kötü ruhlara karşı koruyucu bir bitki olarak kabul edilmiş. Bu yüzden sıklıkla mezarların üzerine dikilir veya evin çevresine yetiştirilirmiş. Antik inanışa göre periler geceleri kapalı Pulsatilla çiçeklerinde uyurlarmış. Keyifli o çiçek perileri serisini yaratan yaratıcı İngiliz şair ve sanatçı Cicely Mary Barker, Flower Fairies çiçek perileri kitabındaki illüstrasyonlarında yine rüzgar çiçeğini baharda ortaya çıkan ilk perilerden biri olarak betimlemiş. Birkaç ilginç bilgi Kiwi Onion'dan çıkan Ed Aiken'ın yazdığı Rare Plants, Nadir Bitkiler kitabından aktarayım size. Batı kültüründe bu ruhani çiçeklerin eski savaşçıların kanıyla zenginleştirilmiş topraktan çıktığı söyleniyor. Höyüklerde, surlarda ve tarihi mekanlarda sıklıkla ortaya çıkıyor olması da buna bağlanıyor biraz önce söylediğim gibi. Bunun da onu kültürel mirasın bir sembolü yapması olağan elbette. Bu yüzden Kraliyet Bahçıvanlık Derneği'nin prestijli bahçe liyakat ödülüne layık görülmüş. Süs değerinin ötesinde cinsinin zengin biyolojik ve kimyasal çeşitliliğini yansıtan potansiyel tıbbi özellikleri de var bu bitkinin. Geneksel olarak sıtma ve bakteriyel enfeksiyonlardan bronşit ve uykusuzluğa kadar çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için çeşitli halk ilaçlarında kullanılmış. Bu botanik harikanın terapötik potansiyeli doğa ve şifa arasındaki kalıcı sinerjinin altını çizerek her zaman olduğu gibi botanik geleneklerde gömülü derin bilgeliği de anlamamızı sağlıyor bizim. Yetiştirme sırasında Pulsatilla vulgaris'i geleneksel olarak kırılgan doğasını gerektirdiği gibi davranmak gerekiyor. Yani onun yetiştirmesini kolaylaştırmak için hassas pH seviyelerini oluşturmak, mükemmel drenaj sağlamak, havalandırmayı sağlamak, daha doğrusu vahşi doğanın koşullarını kopyalamak gerekiyor. Ancak bu koşullar sağlanabilirse toprakta güçlü rozetler oluşturmaya ve daha sonra çiçek açan bitkilere dönüşmeye başlıyorlar. Rüzgar çiçeği kırılgan yapısıyla hassas koşullar gerektirdiği için doğada çok fazla şansı yok. Ekolojik gereklilikleri yüzünden hızla değişen bu dünyaya uyanabilecek dayanıklı bir bitki değil. Rüzgar çiçeğinin Pulsatilla vulgaris türü geçtiğimiz yüzyılda Avrupa genelinde yani önemli ölçüde azalmaya başlamış. Bu yüzden Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği artık onu tehdit altında bitkiler arasında sınıflandırıyor. İnsan baskısı ve otlatma bu bitkiler için stresli bir ortam yaratıyor. Onun kolayca yetiştiği kireçli topraklarda otlatmanın getirdiği stres ve rahatsızlık olmadığında önce ince çalıklara sonra da ormanlık alanlara dönebiliyor kolaylıkla. Anavatanı olan Britanya'da bu bir tartışma konusu. Endemik bitkilerle dolu bir adaya getirilen keçiler türleri yok olmaya zorlayabiliyor deniyor. Türler açısından zengin çaylarda dikkatle yönetilen sürüler bazen birçok türün gelişmesi için eşit ortamlar yaratıyor öte yandan. Rüzgar çiçeğine yönelik iyileştirme planları, kireçli topraklarda yetişen çayır bitkilerinin karmaşık gereksinimlerini ve uygun bir yaşam alanını sürdürmek için gereken doğru otlatma seviyelerini de dikkate alıyor. Fundalıklardan kireçli çayırlara kadar Britanya'nın biyolojik çeşitlik açısından en zengin manzaranın çoğu aslında insanların yönetimi sayesinde gelişmiş. Bu manzaralar zengin bir fauna yelpazesini de destekliyor elbette. İster titizlikle düzenlenmiş manzaraları süslesin, ister doğal yaşam alanlarında özgürce serpilsin, rüzgar çiçeği zamansız çekiciliği bizi büyülemeye devam ediyor ve bahçelerde yerini almayı sürdürüyor. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Dün çiçeği gillerden ölümcül güzelliği olan iki çiçeği, çöplemecik dediğimiz helleborusu ve rüzgar çiçeği dediğimiz pulsatilla'yı konuştuk bugün. Sosyal medya hesaplarımı takipte kalırsanız mutlu olurum. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.